Ayrım 29.
Selma'nın bütün neşesi kaçtı. Marie Lore'nin kızıp kızmadığını aldırdığı için değil, içinden ona hak verdiği için. Dünyanın öbür ucuna gidecek olan ve herhalde bir daha hiç göremeyeceği evli bir adama aşık olduğu için. Sigaradan nefret ettiği halde farkına varmadan bir sigara yaktı. Hayretle ellerinin titrediğini gördü. Yeni karşılaştığı bir adam için neden bu hallere düşüyordu? Küçük adımlar atarak yanına yaklaşmaya çalışan diğer erkeklerden farklı olduğu için mi? O ise üzerine dört nala gelmiş ve vücudu efendisini tanımışçasına boş yere debelendikten sonra teslim olmuştu. Hayalinde. Çekiciliğine bir mazeret bulmak için ona üstün meziyetler yakıştırmıştı. Ama şimdi Marie Lore sayesinde aklı başına gelmişti. Yanılmış, yolunu şaşırmış olmalıydı. Bu Amerikalı kuşkusuz çok çekiciydi ama hiç kendi tipi değildi. Birlikte olacakları 24 saatin sonunda birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şey kalmazdı. Kararlı bir şekilde ayağa kalktı. Bu maceraya bir son vermek gerekecekti. Telefon yeniden çaldı. Selma kalbinin duracağını sandı. Bu kez o idi. Bunu biliyordu. Telefona atıldı. Günaydın Tanrıça. Ses muzipti. Bir saat içinde sizi alacağım. Gerçek bir Paris bistrosunda yemek yiyeceğiz. Öyle bir yere hiç gitmediğinizden eminim. Ama ben... Hazır değil misiniz? Pekala, 1,5 saat sonra. So long. Harvey, St. Dominic sokağının köşesindeki Mirish çeşmesinin kırmızı beyaz kareli örtüleri, patronun 12 yaşındaki oğlunun yemek listelerine çizdiği resimleriyle sevimli bir lokanta olduğunu anlatıyordu. Patronun kendi yaptıkları şaraptan başkasına ikram etmeyi reddedişini veya parmaklarınızı yersiniz diyerek karısının pişirdiği etli kuru fasulyeyi nasıl mutlaka yedirmek istediğini taklit ediyordu. Selma içeriye sarisiyle girdiğinde herkes şaşırdı. Gece elbisesiyle öğle yemeğine gelmek. Bak sen, mahallede böylesi hiç görülmemişti. Bir kadın, bu hanım niçin kıyafet balosundaki gibi giyinmiş diye soran oğlunu susturmaya çalışırken patron telaşla seyirtti. Amerikalı iyi müşterilerindendi. Kibar bir adam olduğunu kanıtlamak için Selma'nın elini yakalayıp sesli bir öpücük kondurdu. Sonra şişmanlığına rağmen tüy gibi hafif bir biçimde uçarcasına önlerine düşüp saygın müşterilere ayrılmış dipteki masalardan birine götürdü. Böylece diğer müşteriler Baba Bullock'ın lokantasına kibar insanların geldiğini görecekler ve faturanın biraz yüksek olmasına ses çıkaramayacaklardı. Selma bir Marcel Carné filmi yaşıyor gibiydi. Fransızların ünlerine böylesine layık olduklarını hiç tahmin etmezdi. Şu koca koca adamlar boyunlarına düğümledikleri peçeteleri ile gözleri parlamış, dudakları iştahla aralanmış, yemeğin hakkını vermekte. Şu çocuklar pazar giysileri içinde oturmakta. Şu aşıklar güzelim yemekleri soğutmalarına sinirlenen ve açık açık yemeğe oturulunca yemek yenir demekten çekinmeyen Baba Bullock'ın sitemlerini aldırmaksızın iki lokma arasında öpüşmekte. Selma bütün bu insanlarla sohbet etmek isterdi ama rahatsız etmekten çekindi. Gelecek sefer elbise giyecekti. Gelecek sefer. Ama gelecek sefer olmayacak ki. Harvey'e bunu anlatması gerekiyordu. Şu ana kadar Selma'ya fırsat vermemişti. Neşe içindeydi, durmadan şakalar yapıyordu. Anlaşmazlığı gidermesi şarttı. Hem de hemen, daha sonra çok daha zor olurdu. Buna rağmen duraksadı. O kadar mutlu görünüyordu ki. Harvey, sizinle konuşmam gerek. Sesinin tonuna kendisi de şaştı. Telaşlı haline ve de neredeyse tanımadığı şu adama ismiyle hitap etmesine. İncitecek sözleri söylemeden önce bir yakınlık gösterisi miydi? Yoksa bütün sabah düş kurarken tekrarlayıp durduğu bu adı yeniden söyleme arzusu mu? Harvey dikkatle kendisine baktı. Biliyorum, korkma, her şey düzelecek dercesine göz kırptı. Elbette Tanrıça, önce sipariş vermek istemez miydiniz? Burası bir şeye benzemiyor ama sakın yanılmayın. Paris'in en iyi lokantalarından biridir. Neyse ki moda değil. Siz de dostlarınızı getirmeyeceğinize söz verin. Onların Laurent'leri, Turjan'ları ya da sevgili Maxim'sleri var. Yeter. Buraya gelip yemek yemenin bir gösteri olmayıp ciddi bir iş olduğuna inanan bu iyi insanları huzursuz etmek istemem. Selma dikkatle, sanki bir matematik problemi karşısındaymış gibi yemek listesine baktı. Ama boşuna. Hiçbir şey anlamadı. Kas kavurmaları, piliç dolmaları, mantarlı ciğer güveçleri arasında sözcükler gözlerinin önünde dans ediyordu. Sayın Bay, yok hayır, sevgili, en iyisi hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmak. Her ayrılık mektubunda bir çağrı yok mudur? Ayrılık. Düşündüğü şeye bak. Ayrılık alması için beraberlik gerekir. Oysa aralarında hiçbir şey yok. Hiç dediği duyuldu. Efendim? Selma kızardı. Bir şeyler söylemeye çalıştı. Harvey onu sıkıntıdan kurtarmak için ne istediğini sormadan siparişleri verdi. Şimdi söyleyin bakalım. Böylesine üzerinde dura dura söylediğiniz hiç ne anlama geliyor? Selma sustu. O hiçbir şey önermediği halde ondan hiçbir şey istemediğini söyleyebilir miydi? Haklısınız. Görünüşte ortak hiçbir yanımız yok. Bunu düşünüyordunuz değil mi? Ben Prenses Selma, bu Yankee ile ne işim var diyordunuz değil mi? Selma'nın karşı çıkmasını önlemek için ellerini tuttu. Aslında bu sizin düşünceleriniz değil. Başkalarının sizin adınıza düşündükleri. Acaba kendi başınıza düşünmenizin sırası gelmedi mi? Ne dersiniz? Bu hakkı nereden buluyorsunuz? Gücenmiş, kızmış, ellerini çekmeye çalışıyor ama Harvey bırakmıyordu. Haksızım aslında. İlk işaret sizden gelmeseydi dün gece olmazdı. Bugün beraber olmazdık. Ama gerçekten istediğiniz şeyi yapmaya o kadar alışık değilsiniz ki tek bir düşünceniz var. O da kaçmak. Ellerini bıraktı. Serbestsiniz Selma. Ama iyi düşünün. Benden kaçmanızın belki de hiç önemi yok. Ama ömrünüzü kendinizden kaçmakla mı geçireceksiniz? Selma sersemlemişti. Bu adam tehlikeliydi. Onu yeni tanıyordu ama o en gizli yerlerine nüfuz edebiliyordu. Yine de kalkıp gideceği yerde dik kafalı, inatçı bir kız gibi cevap verdi. Yanılıyorsunuz. Kendimden kaçmıyorum. Aksine uzun süre kim olduğumu, ne istediğimi arayıp durdum. Ama aradıkça içinde kayboluyordum. Onun üzerine vazgeçip hayatımı yaşamaya karar verdim. Yani yaşamaktan vazgeçtiniz demek istiyorsunuz. Mekanik bebeğin dönüp durmasına hayat diyorsanız o başka. Ona doğru eğildi, uzun uzun baktı. Selma, neden korkuyorsunuz? Ne diye soru sormasına izin veriyordu? Gitmek istiyor ama davranamıyordu. İstemeyerek konuşurmuşçasına mırıldandı. Çoğu kez hiç olmak ve aynı zamanda her şey olmak duygusuna kapılıyorum. Ve hangisi beni daha çok korkutuyor bilmiyorum. Çünkü her iki halde de ben yok oluyorum. Paris'teki en iyi arkadaşlarına açılmadığı halde bu yabancıya içini dökmesine sebep olan neydi? Sakin duruşu mu? Durgun bir gölden çok fırtınadan sonraki gökyüzü sükuneti. Hiç ve hep. Ama işte hepimizin olduğu da bu Selma. Selma ona bakınca omuzlarına sarıldı. Selma, uyanın artık. Siz bir kadınsınız. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? En büyük soyluluk unvanı budur. Gerisi hayatın pırıltısına mani olan yalancı incik boncuklardır. Hiç düşündünüz mü size niçin prenses demiyorum da tanrıça diyorum? Çünkü sizi sınırlayıcı o ünvandan arınmış görmek istiyorum. Çünkü siz bir prensesten de öte, onun da üstünde bir şeysiniz. Siz sonsuz olanaklara sahip bir insan, beşeri bir varlıksınız Selma. Sonra gülerek devam etti. Ama bütün bunların iştahınızı kesmesini istemem. Tabağına nefis bir piliç parçası koydu. Montpensier sokağı 20'de küçük bir dairesi vardı. Palais Royal'in bahçesine bakıyordu, fıskiyeli havuzun tam karşısında. Yemekten sonra Selma'ya hiçbir şey sormadan birbirlerine gerçek bağ ile bağlıymışçasına onu oraya götürmüş ve bütün öğleden sonra usulcacık öpüp okşamıştı. Sonra güneş batıp kızıl ışıklar odaya girdiğinde dışarıya çıkmışlar ve ihtiyar bahçıvanın suladığı topraktan yükselen çimen kokusunu içlerine çekmişlerdi. Daha sonra küçük bir bara uğramışlar, bir şişe şarap açtırmışlardı. Bir de aldıkları fıstıkları güvercinlere atmışlardı. Harvey onu otele getirdiğinde hava henüz kararmamıştı. Selma titriyordu. Bacaklarının üzerinde duramıyordu. Harvey öpmek için eğildiğinde gözyaşlarını görmemesi için gözlerini yumdu. Selma, bana bakın. Gri gölge sevecenlikle sarıldı. Selma, seni seviyorum, diye fısıldadı. Harvey onu işitti. Bakışları sertleşti. Ama Selma'nın altüst olmuş yüzünü görünce tekrar yumuşadı. Selma, büyük duyguların ardına gizlenmeden istediğini yapmakta özgür olduğunu anla artık. Senin her şeyini kabule hazırım. Kendine yalan söylemenin dışında. Ama yalan söylemiyorum ki. Kendine yalan söylüyordun. Herkesten önce kendine karşı dürüst olmalısın. Biliyorum, sevmek istiyorsun. Belki de beni sevmek istiyorsun. Ama kendini koyuverdiğini sandığın anda bile ne etki bırakacak diye kendini gözlüyorsun. Kınamıyorum. Çocukluğundan beri senden hep beğenilecek davranışlar beklendi. Prenseslik rolünü zahmetsizce oynayabilesin diye içten gelen neyin varsa törpülenip yeni bir biçime sokuldu. Bundan kurtulamadığın sürece sevemezsin. Yaklaştı, Selma'yı yeniden kollarına aldı, usulca kucakladı. Biliyorum, zor. Ama korkma. Sana yardım etmek için her şeyi yapacağım. Bencilliğimden. Çünkü seni seviyorum. Ve aşık Selma'yı değil de beni seveceğin günü ümitle bekleyeceğim. Ertesi akşam Selma Montpensier sokağına geldi. Telefon etmemişti. Ne diyeceğini bilmiyordu. Merdivenleri rüyadaymış gibi tırmandı. Her basamakta üzerindeki elbiselerden bir parça düşüyor gibiydi. Yukarı çıktıkça hafifliyordu. Ne var ki kapıyı çalacağı sırada paniğe kapıldı. Hakkında ne düşünecekti acaba? Ama Harvey kapıyı açtığında o kadar sevimli, o kadar hayran bakışlarla onu karşılamıştı ki bundan başka hiçbir şeyin önemli olmadığına karar verdi. Saatlerce büyülenmişçesine seviştiler. Bir başka unutulmuş dünyada bir zamanlar sevişmişler gibi birbirlerini keşfetmekten değil, birbirlerini anımsamaktan ürktüler. Ne zaman vardı, ne mekan. Var olan tek şey her bir an içindeki sonsuzluktu. Şafak vakti kuşların cıvıltısıyla uyandı Selma. Uzun süre hareketsiz kaldı. Kirpiklerinin arasından güneş ışıklarıyla oynaştı ve özellikle karnının üzerinde duran çıplak kolu rahatsız etmemeye çalıştı. Ona ait olmak duygusu bütün içini mutlulukla dolduruyordu. Ona minnettardı ve alçak sesle onu sevdiğini tekrarlıyordu. Uzun süre dolgun dudakları göz kenarlarındaki çizgileri seyretti. Bu adam kendisini, Selma'yı sevecek miydi? Onu çıplak, onu kadın olarak istediğini söylüyor, güven diyordu. Selma ümidini kestiği bir armağan alıyordu ondan. Kendisine dünyayı tükenmeyen bir tecrübe hazinesi olarak gören ve hiçbir şeyi imkansız bulmayan, anlamaya meraklı, öğrenmeye hevesli bir küçük kız çocuğunu geri getiriyordu. O günden sonra ayrılmadılar. Selma yolculuğa çıkma bahanesiyle bütün davetleri iptal etti. Zeynel arayanlara ne zaman döneceğinin belli olmadığını söyleyecekti. Harem ağası prensesini doğru yola getirmek için bir hayli söylenmişti. Şu Amerikalı hiç hoşuna gitmiyordu. Ama hiç alışık olmadığı bir sertlikle karşılaşmıştı. Selma ona haddini bildirmiş, hiç ama hiç kimseye mutluluğuna burnunu sokma izni vermeyeceğini söylemişti. Günlerce el ele dolaşmışlardı. Harvey Selma'ya bilmediği bir Paris'i tanıtmıştı. Sen nehrinin kolları arasında gerinen Jat adasındaki kestane ağaçlarının altında dolaşmışlar. Fürstenberg meydanında dört lambalı fenerin altında oturmuşlardı. Bir sabah erkenden kamyonların kokulu demetlerden oluşan yüklerini Notre Dame Kilisesi'nin gölgesi altında boşalttıkları saatte Harvey onu çiçek pazarına götürmek için uyandırmıştı. Birkaç adım yürümüşler ve kuş pazarına uğramışlardı. Beyaz kafesi içinde bir baştan kara almıştı ona Harvey. Sonra akşam, güneş batarken, küçük Montmartre mezarlığında dolaşmışlardı. Selma bir iç sızısı ile çocukken dolaştığı Haliç'in sırtlarındaki Eyüp mezarlığını hatırlamıştı. Harvey oyalanması için onu Lapin Agile götürmüş, orada küçük bir masanın etrafında diz dize şair ya da besteci olduklarını tahmin ettiği baygın bakışlı gençler arasında Freddy'yi dinlemişlerdi. Artık sari giymiyordu. Plise etekli tayörlerini birlikte seçmişlerdi. Nihayet kimse ona bakmaz olmuştu. Bir gün Sen Nehri kenarında otururlarken Harvey ona çocukluğunu anlattı. Ohio'nun küçük kentini annesinin aileyi geçindirmek zorunda olduğu için kamyon şoförlerinin lokantasında garsonluk yaptığını. Babasına gelince bir sanatkardı o. İlham perisi geldiğinde elini fırçaya alır, tuvaline gözleri kamaştırıp gönelleri fethedecek renk şimşekleri döktürürdü. Babam önemli olan tek şey bu, derdi. Bu sığırları bir daha rahat uyuyamasınlar diye ağızlarını ederek uyandırmalı. Resimlerini gerçekten de birer karabasan oldukları için kimsenin satın almadığını da anlattı. Harvey'in babasına sonsuz bir hayranlığı vardı. Ressama aylak diyen kendinden büyük çocuklarla kaç kez dövüşmüştü. Gururlu yönünü annesinden almıştı. Ona göre çevredeki köylülerden hiçbiri, hatta en zengini bile kocasının attığı tırnak olamazdı. Kendisine acıdıklarını duydukça şaşardı. Bir sabah, her sabah olduğu gibi babası Harvey'i okula gitmesi için uyandırıp giydirmişti. Annesi şafakta evden çıkardı. Harvey'i kucaklamıştı. Her ayrıntısını hatırlıyordu. Yanağına batan tweed ceketini, babasının dehasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığı terebentin kokusunu ve çatallı bir sesle kendisine "kendinle iftar ettireceğine söz ver" deyişini. Sonra babası ve bir daha hiç dönmemişti. Annesi yeri göğü inletmiş, başına bir şey geldiğini ileriye sürmüş ama izine rastlanmamıştı. Aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Harvey bugün bile babasının yaşayıp yaşamadığını bilmiyordu. Sözümü tutmak için deliler gibi çalıştım. Her yerde birinci olmalıydım. Bir gün gelip benden memnun olduğu her seferinde yaptığı gibi omuzuma vuracağından emindim. Gecelerimi belediye kütüphanesinde geçiriyordum. Okuldan sonra oraya gidiyor, kapanış saati geldiğinde gizleniyordum. Kapıyı üzerime kilitliyorlardı. Bu bilgi hazinesinin ortasında bulunmanın beni ne denli mest ettiğini sana anlatamam. Önceleri elime ne geçerse okuyordum. Sonra felsefe ve tıp kitaplarına merak sardım. Hayatın açıklanmasını orada bulacağıma inanıyordum. Babamdan anlamak, dış görünüşle yetinmemek huyunu edinmiştim. O da gözü uyarıp resmiyle ruha inmek isterdi. Harvey bir süre daldı. Doktorluk diplomamı aldığım gün gelmeyince onu bir daha hiç görmeyeceğimi anladım. Yine birkaç yıl önce New York'ta resimlerini sergiledim. Eleştirmenler dehadan söz ettiler. daha adı verilmemiş dışa vurumculuk diye yazdılar. Annemin iki gözü iki çeşmeydi. Ben bu övgülerden gururlanıyordum. Kendi kendime yaşasaydı bu eleştiriler onu geri getirirdi diyordum. İnsan babasını bulma ümidini hiç yitirmez. Selma acısını gizlemek için başını çevirdi.
Hayri Rauf Bey'i Gregor Redingot'u içinde görür gibi oldu. Onları bırakıp gitmiş olmasını hiçbir zaman affetmediğini, acısını içine gömdüğünü ve bunun yaşamını etkilediğini düşündü. Oysa küçük bir çocukken Harvey aynı acıyı duyduğu halde yine de güçlü kalmış. Neden? Mutlu olmak ya da olmamak insanın elinde olan bir şey mi? Bu düşünceyi boş yere kafasından sökmeye çalışıyordu. Özlem bugünkü mutluluğunu gölgeliyordu. Harvey'in kendisini mutlu etmesine neredeyse kızacaktı. Çünkü bu ona kaybettiği zamanı hatırlatıyordu. Ama alt tarafı o da şu büyük patron kızıyla evlenmekle ömrünün bir kısmını ziyan etmemiş miydi? Bir süre tereddüt ettikten sonra onunla ertesi günü konuşmaya karar verdi. Harvey ona hayretle baktı. Ne bilmek istiyorsun? Çok gençtik, çok aşıktık. Herkes bu evliliğin benim için inanılmaz bir fırsat olduğunu söylüyordu. Ne demek istediklerini hiç anlamıyordum. Belki inanılır gibi değil ama o kadar kibirli, kendimden o kadar emindim ki. Tek başına aldığım yolu bir düşünsene. Toplumun gözüyle aramızda var olan uçurumun ben farkında değildim. Ursula güzeldi, akıllıydı, içten bir kızdı. Onun verici ve idealist biri olduğunu sanmam için bunlar bence yeterliydi. Ne yazık ki birden durdu. Sana bütün bunları neden anlatıyorum bilmem. Selma ayıp olacağına aldırmaksızın daha ileriye gitti. Duydum ki Meksika'nın ya da Amazon nehrinin bilmem hangi köşesinde yerlilere bakmak için sürekli yok olmana karının artık tahammülü kalmamış. Boşanmak istiyormuş. Ama sen reddediyormuşsun. Harvey'in gözlerinde şimşekler çaktı. Çok şey söyleniyor. Doğru olsa niye reddedecekmişim? Beni düş kırıklığına uğratıyorsunuz prenses. Kendinizi alçaltıyorsunuz. Yani karısı ile parası için yaşamaya devam eden bir zavallıya gönlünüzü kaptırır mıydınız? Daha iyisine layık olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Daha iyisine layıksınız Tanrıça. Ve beni seçmekle doğru bir iş yaptınız. Çünkü ben en iyisiyim. Alaycı gülüşünü takındı. Ama Selma söylediklerinin doğru olduğunu biliyordu. Ama öyleyse, ille bilmek istiyorsan söyleyeyim. Bir yıl önce boşanma davası açtım. Ursula karşı çıktı. Ben de işi oluruna bıraktım. Çünkü yeniden evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Ama... Selma'ya garip bir bakış fırlattı. Bazen şu prenses, sultan, maharene ünvanlarını bir kenara itip sadece Madame Harvey Kerman olup olmayacağınızı düşünüyorum. Selma'nın irkilmesi Harvey'in gözünden kaçmamıştı. Yüzünü buruşturdu, biraz da hüzünlü. Düşündüğüm buydu, dedi. Daha büyümen gerek. Selma dudaklarını ısırdı. Neden irkilmişti sanki? Oysa evet demeye, her şeyi unutmaya, onunla gitmeye can atıyordu. Kendisi için fırsat olduğunu, asıl bunun gerçek hayat olduğunu, kafasını sıkan ve onu düşünmekten alakoyan tacı ile alay ettiği vakit Harvey'in haklı olduğunu biliyordu. Ama ne kadar karşı çıksa da boşunaydı. 28 yıl ve nesillerdir ağırlığını hissettiren bu taç kafasına yapışmış gibiydi. Gözünün önüne bir gün kendisine haykıran emir geldi. Bağımsızlık ne işimize yarayacak demişti. Yalnız İngilizleri değil, kafamızdaki şu beyni, onlar tarafından biçimlendirilmiş olan beyaz adamın beynini de atmamız gerek. Ne demek istediğini şimdi anlıyordu. Kendisi de artık inanmadığı, Harvey ile birlikteyken kendisini yaşamaktan alakoyduklarını görebildiği düşüncelerin esiriydi. Harvey, Selma'yı kollarına aldı, usulca saçlarını okşadı. Evet sevgilim, yaşamak hem de hemen diye fısıldadı.
Pek çok insan yanlış bir hayat sürdüğünün çok geç farkına varmıştır ve o zaman da ümitsizliğe kapılmıştır. Başını salladı. Hiç yaşamamış olduklarını söyleyip ölmek istemeyen nice zavallı gördüm. Ama bize, Tanrıça, bütün kapılar açık. Yeter ki sen iste. Hiçbir saniyesini unutamayacağı 3 hafta daha geçti. Selma Mutluluğun hem böylesine güçlü hem böylesine dingin olabileceğini hiç aklına getirmemişti. O akşam Harvey Meriç Çeşmesi'ne gitmek istedi. Günlerden pazartesiydi, lokanta hemen hemen boştu. Patron onları kendi masalarına oturtmuş, Selma da ona eski bir dosta uzanır gibi elini uzatmıştı. Sonra neşeyle Harvey'e dönüp, "Bizim koruyucu meleğimiz sayılır, öyle değil mi?" diye sordu. Harvey onayladı. "Zaman zaman Zeynel'le ikiniz buraya gelmelisiniz." "Zeynel'le ikimiz mi?" "Gittiğim zaman." Gülümsemek istedi. "Selma, New York'a mutlaka dönmem gerek. İşlerimi düzene sokmalıyım. Sonra Meksika'ya bir heyet götürmem gerekiyor. 6 ay önce kararlaştırılmıştı. Ama söz veriyorum, Eylül'de dönmüş olacağım. Beni bekleyeceksin değil mi?" Birden ürperdi Selma. Oysa onun gitmesi gerektiğini biliyordu. Kendisi yüzünden bunu haftalarca ertelemişti. Sevildiğini biliyordu ama içini saran korkudan kurtulamıyordu. "Harvey, beni de götür." Bağırmış olmalıydı. Çocuksu korkusuna şaşırmış bir gibi yüzüne baktı. "Sevgilim, imkansız. Zaten düşünmek için yalnız kalman gerek. Benimle alıştığından çok farklı bir hayatın olacak. Ben gezici bir hayat sürüyorum, katlanmak kolay değil." Cevap vermediğini görünce devam etti. "İyi ki ikimizin de çocuğu yok. Vereceğimiz karar yalnızca bizi bağlayacak." Selma sapsarı kesildi. Tanıştıklarından beri bunu ona söylemek istiyor ama hep ertesi güne bırakıyordu. Uykuları kaçmıştı. Diğer erkeklerden farklıydı kuşkusuz ama o kadar farklı mıydı? Sevdiği kadının bir başkasının çocuğunu taşımasını kabul edecek miydi? Korkuyordu. Onu kaybetmekten korkuyordu. Ah, şu çocuğun yalnızca Selma'nın çocuğu olduğunu, Emir'le hiçbir ilgisi olmadığını ya da pek az ilgisi olduğunu anlayabilseydi. Sevişen bir çift için durum tabii bambaşkadır. O küçücük varlığın büyümesi sırasında babanın bakışları, karnı okşayan elin sıcaklığı, sesinin tonu annenin sevgisine karışır. O zaman iki insanın meyvesinden söz edilebilir. Bu çocuğun Harvey'den olmasını nasıl da isterdi. Ağlamaya başladı. Harvey üzüntüyle ona baktı. Selma'nın bir çocuktan söz edilmesine bu kadar duyarlı olabileceği hiç aklına gelmemişti. "Selma, bir çocuk ister miydin?" Selma başını kaldırdı. Gözyaşlarının arasından ona baktı. İşte şimdi ona açıklamanın tam sırasıydı. Ama cesaret edemedi. Sadece, "Ya sen Harvey?" diyebildi. "Sürdüğüm hayat yüzünden şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Ama düşünüyorum da senin ve benim çocuğumuz. Ne harika olurdu." Harvey'in yüzü aydınlanmıştı. Selma niçin hıçkırıyordu? Onu soru yağmuruna tuttu ama o "bir şey yok, heyecandan" demekle yetindi. Konuşmayacak, geçirdikleri bu son günü bozmayacaktı. Daha sonra Amerika'ya gittiğinde ona yazacaktı. Her zaman duygularını yazı ile daha iyi anlatabilmişti. Binlerce bayrakla donanmış Şanzelize'nin üzerinden korkunç bir gürültü ile avcı uçakları geçti. Bunları bir kanadı beyaz, bir kanadı mavi İngiliz Spitfire filosu, sonra Bruget 690'lar, Marcel Bloch 51'ler, Laurier Olivier 45'ler izledi. Sabahın çok erken saatlerinden beri yığılmış olan kalabalık, başı yukarıda bu uçak bulutuna övünçle bakıyordu. Söylemişlerdi ama doğrusu o güne kadar Fransız Hava Kuvvetleri'nin bu denli güçlü olabileceği üzerinde durmamıştı. Başkan Lebrun, bakanlarıyla birlikte şeref türbünündeydi. Arkasındaki sıralarda altın sırmalı celabbaları ya da dallı entarileri ile sömürgeleri temsil eden kabile reisleri yer almıştı. Bastil'in alınışının 150. yıl dönümü kutlanan 14 Temmuz 1939'da geçit resmi başlamak üzereydi. Kalabalıktan binlerce periskop yükseldi. Selma geç kaldığı için Zeynel'in açık gözlüğü sayesinde 20 franga kiraladığı bir sabun sandığının üzerine çıkabildi. Parmaklarının ucuna basarak muhafız alayının parlayan tolgalarını, St. Cry öğrencilerinin şapkalarındaki bembeyaz deve kuşu tüylerini, politeknisyenlerin iki uçlu kırmızı çizgili siyah şapkalarını görebildi. Ne güzeldi. Askeri geçit törenleri Selma'yı her zaman büyülemişti. Trampetlerin çalması, milli marşlar kime ait olursa olsun gözlerini her zaman yaşartır, tüylerini ürpertirdi. Şimdi de sıra İngilizlerdeydi. Eski zaman resimlerinden çıkmış gibi siyah kürk kalpaklarının altında ağır adım ilerleyen askerlerin yanı sıra kiltleriyle İskoçyalı muhafızlar gaydaların eşliğinde dans eder gibi yürüyorlardı. Bu yeni müttefikleri yüreklendirmek istermişçesine halk "Yaşasın İngiltere!" diye bağırıyordu. Piyadeler fazla ilgi toplamamış, buna karşılık denizciler bol bol alkışlanmıştı. Sonra sokaklarda denizcilerin şapkalarındaki pomponları okşayacaktı insanlar, uğur getirdiği için. Nihayet deniz aşırı Fransa geçmeye başladı. Hindi Çinlili ve Malili mitralyözlüler, Cezayirli askerler, Haşmetli Senegalliler. Bu egzotik geçit resminin tamamlayıcısı, çölün ve ölümün dehşetiyle burun buruna yaşamanın verdiği fütursuzlukla adım atan lejyonerler. Selma özellikle bunlara merakla baktı. Shenley'e "Opre de ma blonde" söyleyerek katılmak üzere bir gün önce Amerika'dan gelen Marlene Dietrich'in içlerinden birine vurulmuş olduğu söyleniyordu. Gözler hala macera hayalleriyle doluyken süvari birlikleri çok güzel ve çalımlı husadlar, dragon süvarileri ve sipahiler alana girince bir eşeğe binmeyi göze alamayacak tüm bu insanlar yerlerinden doğruluverdiler. Artlarından Fransız ordusunun övüncü makine süvariler sökün etti. Kendilerini hiçbir şeyin durduramayacağına inanılan tanklar Şanzelize'den akmaya başladı. Bu çelik canavarlardan biraz ürküntü ile "Maginot hattının tankları, daha binlercesi var" diye söz edilirken kibar bir beyefendi herkesin usulca kafasından geçirdiğini yüksek sesle beyan ediverdi. "Bunlar olduktan sonra Alman domuzlarını iyice benzetiriz." Geçit töreni bitmek üzereydi. Kalabalık polis kordonunu yarmış, askerleri yakından görmeye gidiyordu. Selma sabun sandığının üzerinde kor diplomatiğe ayrılan kısımda arkadaşlarını gözleriyle aradı. "Hah, işte Luca. Ne de mutlu görünüyordu. Artık içi rahatlamış olmalı." Yakınlarının Luca diye çağırdığı kişi Polonya Büyükelçisi Jules Lukawinski'den başkası değildi. Birkaç gün önce Sagan Malikanesi'nde mevsimin son balolarından birini düzenlemişti. Hiç bu kadar coşkuyla dans edilmemişti. Paris'in en şık kadınları Serge Lifar'ın başını çektiği delice bir polonez'e katılmak için piste fırlamışlardı. Allah var ya, Polonya ve onun Slav sevimliliğine sahip büyükelçisi seviliyordu. Ve kara bıyıklı Alman devciyi de gülünçtü doğrusu. Selma o gece çok eğlenmişti. Kötümser birinin yanındakine "Nüm umursamazlık, sanki körler bolası" demesine de adam akıllı içerlemişti. Harvey'e gideli 3 hafta oluyordu. Selma onun yokluğuna alışamayacağını sanırken üzgün olmayışına şaşıyordu. Elbette ki onu özlüyordu. Çoğu kez çevresindekiler arasından uzun boyunun yükselişini gözleriyle arıyordu. Ama duyduğu tatlı bir özlemdi. Çünkü onu ne kadar sevdiğini daha iyi anlamasına imkan veriyordu. Ömründe ilk kez aşktan korkmuyordu. Harvey'e güveniyordu. Çünkü o kendisine güvenmesini sağlamıştı. Çok uzun bir yoldan çok büyük bir kavis çizerek gelip nihayet yerini bulmuş olduğuna inanıyordu. Onun içinde her anı yepyeni bir üç huzuruyla yaşıyor ve bir arada bu denli yoğun ve bu denli sade oluşuna şaşıyordu. Sade olduğu için mi yoğun? Kuşkusuz. Yazın bu ilk günlerinde Paris'te parlak gösteriler birbirini izlemişti. Kentin asıl sakinleri akın akın tatile giderken ışık kent kendini özletmeye niyet etmişti. Selma bütün davetlere gidiyordu. Ortalıktan neredeyse bir aya yakındır kaybolunuşuna hiç sitem etmemişler, aksine daha büyük bir sevinçle kendisine yeniden kucak açmışlardı. Haziran ayının önemli olaylarından biri de Eyfel Kulesi'nin altın yıl dönümüydü. Paris'in bu soylu hanımefendisi 50. yılını kutlarken, Windsor dükü de 45. yıl dönümünü kutluyordu. Bütün Paris bu mutlu olayı kulenin birinci katında anmıştı. Hanımlar 1889 modasına uygun olarak arkası kabarık giysileriyle hoplaya zıplaya kadril yaparken gökyüzü Şalyot Sarayı'ndan atılan havai fişeklerle kızıla bürünüyordu. 25 Haziran'da ise herkes Longchamp büyük koşusunda buluşmuştu. Pembe mavi tüylü gösterişli şapkalar arasından Prens René de Bourbon Parme'nin, Aha'nın, Fas Sultanı'nın, Jockey Elliot'un bindiği Marcel Boussac'ın küheylanı Faris, sağ dış pistte öne fırlayıp yarışı genel coşkunluk arasında kazanınca nasıl sarardıkları görülebiliyordu. Ama mevsimin en müthiş daveti Racine'in 300. doğum günü için Kont Etienne de Beaumont'un verdiği kostümlü baloydu. Kont ince zarif Lully kılığına girmiş, dostu Maurice de Rothschild ise pırlantalı kavuğu ile Racine'in ünlü kahramanı Beyazıt olmuştu. Jean Cocteau son keşfi delicesine tutkun olduğu Jean Marais kaplan posta altında çırılçıplak bir Hipolit, Madame Schiaparelli Kont de Prensi, Mademoiselle Coco Chanel de yakışıklı bir delikanlıydılar. Kapurtala mihracisi ile maharanesi, kırmızı kadifeden tantanalı giysileri içinde Lorient dükü ile düşesini canlandırmışlardı. Bir Kontes de Sevigne, birkaç matmazel de Saint-Cray isimli siyamlı kılığında birçok kişi vardı ki Eve Curie ve Prenses Potinavska upuzun tırnaklarıyla onların aralarındaydı. Selma karalara bürünmüş bir Berenice olmuş, alnındaki yarım taç herkesin dikkatini çekmişti. Çok sonraları sevdiği adam tarafından terk edilen kraliçe kılığını niçin girmek istediğini kendi kendine soracaktı. Yarı yarıya boşalmış bütün güzel kuşları kıyılara ve kaplıcalara uçmuş Paris'in bu Temmuz ayı ortasında Selma tanımadığı bir kenti dolaşan turist özgürlüğüyle vaktini istediği gibi harcıyordu. Marie-Laure kendisini Eden Rock'taki malikanesine davet etmiş ama o gitmemişti. Yalnız kalmak istiyordu. Yalnız. Birkaç haftadan beri karnına yerleştiğini hissettiği o garip ve sıcak ağırlığı ile. Kendisini toparlamaya, vücuduna kulak vermeye, içini dinlemeye ihtiyacı vardı. Son zamanlarda belinin kalınlaşmaya başladığını fark edip etekliklerini açtırmak dışında kendisinde yavaş yavaş beliren değişikliklere pek dikkat etmemişti. Harvey hiçbir şey anlamamıştı. Kendisini biraz şişmanlamış buluyordu o kadar. Ve Selma kabahati Fransız mutfağına yıkmıştı. Harvey, ona yazmak, ona söylemek hususunda kendi kendine söz vermişti. O kadar meşguldü ki, şimdi verdiği sözü yerine getirmekten caymak kafasını öyle meşgul ediyordu ki. Kendisini öldürmüş olsa anlayacak mıydı? Zaman geçtikçe sesinin çıkmayışına haklı bir gerekçe bulmakta zorluk çekiyordu Selma. Onunla konuşabilecekken kaçınmakla iyi etmemişti. Bir erkeği sevdiği kadının kollarındayken ikna etmek, beyaz bir kağıda yazılacak 3-4 satırdan daha kolaydı. Bu suskunluğunu emir ile kendi arasında bir seçim zorluğu çekmesi diye yorumlamasından, incinip kendisini unutmaya gayret etmesinden korkuyordu. Doğrusu ya, bunu da yapardı. Yok, yazmayacaktı. Eylül'de geri geldiği zaman kendisini hala seviyorsa anlardı. Selma kararını verdikten sonra sakinleşti. Ama yine de içinden gelen ve kendisini tedirgin eden sesi bastıramadı. Ya erkekse? O zaman ne yapacaksın? Badalpur tacından onu yoksun bırakmaya hakkın var mı? Kafasını ya öyleyselerle bozmak hiçbir işe yaramazdı. Harvey her zaman bugünü yaşamalı demez miydi? Ağustos'un ilk haftaları bir rüya gibi geçti. Paris neredeyse bomboştu. Ücretli izinlilerin sayısı neredeyse 120 bini bulmuştu. Kent radyosu herkesin içini rahatlatmıştı. Yıldız falcıları bu yıl savaş olmayacağına güvence vermişlerdi. Sokaklarda kapıcı karıları iskemlelerini evlerin önüne atmış, gelip geçen tek tük kişiye Paris'te kaldıkları için sen bizdensin dercesine bakıyorlardı. Parklarda belediye orkestraları Gounod'un ve Bizet'in eserlerini çalıyorlardı. Ama Alman bestecilerininkini asla. Beethoven bile kara listeye alınmıştı. Zeynel'in paralarının azalmasından duyduğu endişeyle sürekli ısrarı üzerine Plaza Athene'deki dairesini bırakmıştı. Müdüriyete Paris'ten birkaç zaman için ayrılacağını, gelecek mektuplarının alakonmasını tembih etmişti. Sen nehrinin hemen karşı kıyısında, Rab Caddesi'nde biraz taşra havalı ama rahat bir otel bulmuşlardı. Çevredeki parklar Selma'nın kararını etkilemişti. Her gün gidip yürüyüş yapacaktı. Bebeğe iyi gelirdi. Artık bundan böyle yalnız onu düşünmeliydi. Onu ihmal ettiği için suçluluk duyuyordu. Belini bu kadar sıkmakla belki de ciğerlerinin gelişmesine engel olmuştu. Ama acaba ciğerleri oluşmuş muydu? Selma'nın karnındaki 5,5 aylık bebeğin neye benzediğine dair hiçbir fikri yoktu. Zeynel'e gelince bir melek kesilmişti. İlk kez Selma bütünüyle ona aitti. Amerikalı ile olan macerasını hiç onaylamamıştı. Daha ilk bakışta ondan nefret etmişti. Oysa bu nefretin farkına varan Harvey, haram ağasına özellikle ilgi gösterip iyi geçinmeye çalışmıştı. Zaten onun asıl kızdığı da buydu. Bu yabancının kendisiyle yakınlık kurmaya kalkışması. Şu Amerikalıların hiç görgüleri yoktu. Prensesim adam bize göre değil, hiç hizmetkarı olmadığı belli, deyip duruyordu. İlişkilerinin ciddi olmaya yüz tuttuğunu anladığında Raja'ya mektup yazacağı tehdidini savurmuştu. Raja Selma'yı kendisine emanet etmemiş miydi? Daha ağzını açar açmaz Selma bakışlarında şimşekler çakarak kalemi eline tutuşturmuştu. Yaz, ölümüm senin yüzünden olacağı için çekeceğin vicdan azabını da unutma. Çünkü Raja'nın beni öldüreceğini pekala biliyorsun. Sonra da seni, bana iyi bekçilik etmediğin için. Zeynel başını eğmişti. Zaten Selma'yı yola getiremeyeceğini bilmeliydi. Daha küçücük bir çocukken bile ona söz geçirebilen sadece sultandı. Ama hiç değilse içi rahattı. Denemişti. Sonra da genç karısını 2 yıl kapalı tuttuktan sonra tek başına Paris'e gönderdiği için Raja'ya kızmıştı. Aklından geçenleri okurmuş gibi Selma buz gibi bir sesle devam etmişti. Sevgili kocam için önemli olan benim sadakatim değil, onun itibarı. Senden istediği bunun bekçiliğini yapmak. Senin görevin kimsenin bir şey bilmemesini, kimsenin bir şey duymamasını sağlamak. Seni daha zeki sanırdım Zeynel. Bu konuşma kendisini inandırmış gibi başını sallamıştı Zeynel. Aslında rahatlamıştı. Selma'nın kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına dayanamıyordu. Kendisine karşı çıkıldığında takındığı o buz gibi tavırların dışında ne yaparsa yapsın kabule hazırdı. Zaten Zeynel'in de karşı çıktığı bu macera değildi. Alt tarafı Selma, genç bir kız olmadığına göre ve Raja da onu mutlu edemiyorsa, onu endişelendiren aşık olmasıydı. Selma'nın gözünün hiçbir şey görmeyecek, her şeyden vazgeçebilecek mizaçta olduğunu biliyordu. Artık Amerikalı gittiği için her şey çok daha iyi olacaktı. Artık Zeynel, prensesiyle baş başaydı. Onunla meşgul olabilecek, ona bakabilecek, onu şımartabilecekti. Küçük kızını. Şu haliyle o kadar zayıf, o kadar korumasız görünüyordu ki. Onu sevmesi, çok ilgi göstermesi gerekliydi. Zeynel'den başka kimi vardı? O, onun aynı zamanda babası, anası, ağabeyi, kocasıydı. Neredeyse Selma'yı içinden çekip kurtaracağı bir felaketin olmasını dileyecekti. Böylelikle ona ihtiyacı olduğu tek insanın, tek sadık kulun, ömrü boyunca yanında olan ve bundan sonra da olacak tek varlığın kendisi olduğunu kanıtlamış olacaktı. Her sabah oda hizmetçisi kahvaltıyla birlikte Le Figaro gazetesini de getiriyordu. Selma bir yandan kruvasanlarını kemirirken öte yandan dünya haberlerine göz atıyordu. Bir süreden beri Moskova'ya gönderilen askeri heyetten söz ediliyordu. Her zaman çok iyi haber alan gazete, Stalin'in mutlaka İngiltere ve Fransa ile bir anlaşma imzalamak yanlısı olduğunu yazıyordu.